Selam doktor. Nasılsın? Keyifler iyi mi?
Keyifler inanılmaz. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. İzmir güzel mi?
İzmir çok güzel. Tam kömür havası. Çok iyiyiz.
Hava yine dumanlı mı İzmir'de?
Dumanlı, sis var.
Doğalgaza tam geçemedim hala İzmir.
Abi doğalgaza geçti de bilmiyorum. Herhalde her mahallede bir tane kömürlü apartman yetiyor herhalde bu sisi yaratmaya. Çözemedim ben de.
Üzücü. Çözünce haber ver.
Söylerim.
Bu konuyu bir irdeleyelim.
Herkesin eşit olduğu bir dünya ne kadar sıkıcı olur düşünsene.
Herkesin eşit olduğu bir dünyayı maddi olarak mı, her açıdan mı?
Her açıdan canım, aşağı yukarı hepimiz aynıyız düşünsene böyle. Fiziksel olarak da birbirimize çok benziyoruz.
Çinliler gibi. Çinlilerin, ırkçılık değil bu tespit. Çinlilerin hepsi birbirine benziyor mu? Yoksa mesela Çinliler de bize bakıp bunların hepsi birbirine benziyor mu diyor.
Diyorlar.
Hiç konuştun mu bunu bir Çinliyle?
Konuştum. Vallahi konuştum.
Ve böyle mi dediler?
Böyle dediler. Belki sadece hani bize gıcık oldukları için böyle demiş de olabilir. Ne kadar gerçek söylediği onu kestiremiyorum. Ama onların da yaklaşımı böyle.
Yani bizim onların bütün Çinlileri birbirine benzetme sebebimiz şey mi? Yani çok belirgin bir özelliğini alıp işte çekik göz ve eşittir bütün çekik gözler birbirine benziyor gibi böyle bir kalıba mı oturtuyoruz? Yoksa aslında benzemiyorlar mı?
Benzemiyorlar. O işin eksperleri var mesela. Korelilerle Japonları ve Çinlileri birbirinden çok rahat ayırabiliyor.
Tamam da ayırt etmek için eksper olmak gerekiyorsa demek ki çok benziyorlar. Yani. Mesela ben Brad Pitt'le seni hemen ayırt edebilirim ve eksper olmama hiç gerek yok. Ben geçen gün şunu merak ettim bu Çin muhabbetiyle ilgili. Şimdi mesela bir İngiliz taklidi yapacak olunca bir insan, bir Türk, işte normal İngilizce konuşabildiği kadar konuşuyor. İşte Fransızca, Fransız taklidi yapacağında işte je t'aime diyor. İşte Alman taklidi yapacağında Wunderbar diyor falan. Hep bir özen var yani. Çin taklidi Türkiye'de çan çin çon demek üzerine kurulu. Bu ırkçı mı sence? Bana bu sanki ırkçı gibi geldi. Yani çok önemsemiyoruz onları gibi geldi. Hani taklitlerine de bile bir özensizliğimiz var.
Belki sadece beceremiyoruz adamların taklidini yapmayı.
Ama dünyanın yarısının neredeyse konuştuğu bir dili beceremeyip Wunderbar'ını, je t'aime'ini, I love you'sunu, her şeyini bilip Çin'e gelince çan çin çan. Biz Çinlileri bir Karadeniz fıkrası gibi, yani böyle Temel Dursun gibi inanılmaz bir stereotipe sokmuşuz. Ve yani hiç daha detayına inmek istemiyoruz. Yani işte Çinlilerin tipi böyledir. Geçtik işte Çinlilerin dili çan çin çon. Özenmiyoruz biz Çinlilere ya. Abi çok enteresan şeylere takılıyorum ve bu benim inanılmaz zamanımı harcıyor. Çok gereksiz bir şeye takılıp mesela bir gecemi yiyorum. Böyle ne bileyim bir tane deyim işte vız gelir tırıs gider mesela. Böyle sarıyorum, niye vız geliyor, niye tırıs gidiyor, lan bu sözün temeli nedir diye bir başlıyorum şeye, araştırmaya. Bu dünyanın en gereksiz şeyini öğrenince sanki bir şey olacakmış gibi. Böyle 3-4 saatimi yiyor. Bu arada o tırıs gider de şey, atın bir koşma biçimi, tırıs gitmek. Neyse geçen gün Vatan yahut Silistre'yi biliyor musun? Namık Kemal'in bir tiyatro oyunu, ilk tiyatro oyunu. Geçen gün bir yerde işte bir lafı geçti Vatan yahut Silistre diye. Sonra dedim acaba bu nereden geliyor? Yani sence ne demek istiyor? Vatan yahut Silistre ne anlatıyordur? Yani o isimden anladığın ne?
Hiçbir şey. Ben İtalyanım abi, bana birazcık anlatman lazım. Konteksti falan söylemen lazım en azından.
Yani Vatan yahut Silistre bir kahramanlık destanı yani. Savaş.
Onu tamam, onu ben de
dönemi anlatıyor. Yani benim buradan anladığım şöyleydi. Bilmiyorum da konusunu detaylı. Öyle bir duruma düşmüş ki ordu, bir komutan. Demiş ki Vatan yahut Silistre, yani ya vatanı kurtaracağız şu an elimizdeki orduyla ya da Silistre'yi kurtaracağız. Böyle bir ne yapacağımızı bilemez bir durumdayız. Bir ikilemde kaldık gibi herhalde dedim. Öyle
bu
bir şey.
Silistre
oldu.
Dediğin senin şehir mi?
Bulgaristan'da.
Ha, tamam.
Evet.
Doğru biliyorum o zaman.
Dedim herhalde o zamanlar Silistre'yi vatan mı saymıyorlar? İşte ya da bütün vatanı kaybetmemek için gerekirse Silistre'yi feda edelim anlamına mı geliyor vesaire. Oturdum. Baktım en sonunda buldum. Bir tane enteresan insanlar var bir de. Bütün bu detay konularda birileri makale falan yazmış oluyor. O dönem 300 tane kitabın adı X yahut Z kalıbıyla yapılmış.
Güzelmiş.
Vatan yahut Silistre'de şuymuş. Oyunun bir adı Vatan, bir adı da Silistre gibi düşün. Yani Vatan yahut Silistre, yani Vatan da denilebilir bu oyuna. Silistre'de iki adı var gibi yani. O da olur, o da olur gibi. Bir şey. Bir sürü romanda da bu varmış. Bunun nedeni hakkında da işte bir tane adam makale yazmış. Hikaye şöyle bir şey. Böyle daha ilgi çekici olsun, anlaşılsın diye o dönem öyle bir moda çıkmış. İşte 300 civarı kitapta da bu kullanılmış. Mesela nasıl söyleyeyim? Şöyle yapmışlar. Mesela Fight Club, güncel örneklerden gidelim. Fight Club yahut ikincil bir kişiliği yaşayan adam. İşte mesela Titanic yahut batan bir gemi. Ben böyle saçma saçma şeylere çok feci takılıyorum yani. İşte vız gelir tırıs gidere de zamanında takılmıştım. İşte koy götüne rahvan gitsin. Mesela o şey. Rahvan yine atın bir koşuş biçimi. Böyle tam şu an hatırlamıyorum da at böyle bir tek ayağını sektire sektire mine koşuyor. Böyle üstünde rahat edemiyorsun at öyle koşarken. Götüne böyle bir tane koydun mu o an atın bacağı bir boşa gidiyor. Düzgün koşmaya başlıyor. İşte onun adı rahvan gitmek. İşte koy götüne rahvan gitsin buradan gelin. Böyle böyle gereksiz gereksiz şeyleri inanılmaz merak salıp böyle okuyorum onları, bulmaya çalışıyorum. Hiç de bir zerre de bir faydası yok insana ama çok zaman kaybediyorum buna. Daha enteresan ama bu merak ettiğim saçma sapan şeyi her zaman birileri üzerine böyle makaleler yazmış. 50 sayfa yazı yazmış. Çok garip geliyor yani. Neden? Yani çok hoş bu arada. Çok hoşuma da gidiyor. Ama o insanların günlük hayatını falan merak ediyorum sonra. Mesela işte o Vatan yahut Silistre bilgisini aldığım makaledeki belki 100 sayfa yazmış adam. Bütün o kitapları araştırmış, bütün bunun sebeplerini araştırmış vesaire ve bunu bir makaleye dökmüş. Bu ne güzel bir insandır.
Ben doktora tezim hakkında araştırma yapmaya başladığımda, ki hiçbir zaman yazmadım ve başlamadım yazmaya, ama başladığımda bana verilen tavsiyeler arasında bu vardı. Bir şey yapacaksan genel bir şey yapma, herkesin ilgisini çeken bir şey yapma. Git enteresan bir şey, senin ilgini çeken bir şeyi bul. Onun hakkında iyi bir hazırlık yap, güzel bir şey yaz, bir gün birisine yarar belki diye. Bak adam aslında doğru iş yapmış. Bir gün sana yaradı, şu an sen o bilgiyi bana sattın.
Güzel yapmış yani. Çok hoşuma gidiyor bunlarla uğraşan insanların var olması. Ne bileyim, bu adam YouTube'da Slime Challenge da yapabilirdi. 1 milyon izlenirdi. Ama Türk Edebiyatı'nda yahut ekolünü incelemiş. Hoş. Geçen gün şöyle bir şey takıldı aklıma. Uyuşturucu legal olsa, yani bisküvi gibi legal, yani o seviye legal olsa, her cinsi. Şu an böyle dünyanın en büyük ilaç firmaları falan, işte Roche, Novartis, bilmem ne, uyuşturucu yapar mıydı sence? Bütün argesiyle, osuyla, busuyla.
Yapardı tabii ki de. Zaten yapıyor. Onu muhtemelen daha iyi bir pazarlama, reklamlarını görürdük.
Nasıl yapıyor yani? Abi benim dediğim dümdüz kafa yapma amaçlı uyuşturucu yapmak.
Ha öyle uyuşturucu, sen yani eroin meroin demiyorsun.
Yani eroin artık amaç, şimdi eroin ilk başta kafa yapsın diye yapılmamış ya.
Evet aynen.
Sonradan o kafa yapıyor diye de kullanılmış. Benim dediğim o değil. En baştan kafa yapmak için uyuşturucu yapıyorlar. Legal olmuş artık. İlaç endüstrisi argesinin bir kısmını kafa yapıcı ilaç yapmaya ayırır mıydı?
Ayırırdı tabii ki de. Eğlence sektörüne girmiş olurdu böylece.
Yani şöyle düşün. Dünyanın en büyük kimyagerleri milyar dolar arge bütçesiyle kafa yapıcı ilaç yapmaya başlayacaklar. Şu an çok küçük bütçelerle kimyadan birazcık anlayan amcalar, abiler, ablalar. Ablaları da sık şeyden dedim. Hani seksist olmasın. Hani kadınlar yapamaz mı? Kadınlar da yapar güzel ablacığım. En güzelini kadınlar yapar. O şekilde büyüyen bir endüstri var ve böyle uyuşturucular yapıldı. Acaba bu büyük firmalar bu işe girse nasıl uyuşturucular yapılırdı? Mesela ne, sana mesela deseler sen bir tane uyuşturucu yapma grubunun başkanısın diyelim. Sen ne kafası yapın derdin ekibine?
Ben direkt halüsinasyona yönelirdim.
Sebep?
Sebep insanlara gerçek hayatta göremeyeceği cisimleri, şeyleri göstermenin daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Normal bir sarhoşluk ve şey ve rahatlık şeyi vermektense, hissiyatı vermektense enteresan bir tecrübe yaratmak bence daha ilgi çekici olurdu.
Ve çok spesifik tecrübeler yaratabilirler miydi? Mesela bu ilacı iç işte 12 saat kendini maymun zannedeceksin.
Tabii canım, süper olurdu ya. Bu arada ben bütün bunlara karşıyım yalnız.
Neye?
Ben istemezdim bu olsun mesela.
Tamam okey, uyuşturucuya karşıyız, şu an toplumsal bir mesaj mı veresin geldi bir anda?
Derdim ilaç sektörünün uyuşturucu sektörüne girmesiydi, yani uyuşturucu pazarına girmesine karşı olurdum.
Sabaha kadar karşı ol ya. Karşı olurdun ne olurdu? Onlar da girmezdi. Hemen boş akşam açıklama yapıyor. Doktor bu işe girmemize karşı olduğu için Bütün projeleri askıya alıp kanser ilacı yapmaya devam ediyoruz. Tamam, karşısın kardeşim, tamam.
Aynen işte, bak çok güzel söyledin işte. Tam bu sebepten dolayı ben karşı olurdum. Ben söylemeye gelmeden kendin söyledin. Ben de dalga geçmiştim.
Niye belki oradan yani kazanacakları inanılmaz parayla kansere de çözüm bulacaklar belki. Bir de böyle
muhtemelen
bak.
Muhtemelen tekrar orayı aynı sektöre yatırım yapayım. Neyse tamam, ben senin demek istediğini anladım ama bu konuda bunu da söylemek istedim. Çünkü o yarattığın ütopik dünyada bir anda düşündüm. İlaç sektörü bir de eğlence işine de girse zaten mahvolmuş olurduk.
Peki şey yapamaz mı? Kombine sistemler, yani hem bir şey tedavi ediyor yanına da eğlence sektörü. Mesela çükünü kaldırıyor ilaç, aynı zamanda da maymun gibi zannediyorsun kendini.
Verimsiz bir örnek oldu ama fikir çok iyi.
Niye? O zaman şöyle, o zaman hem tavşansın hem çükün kalkıyor. Bu verimli bir örnek mi oldu?
Yine verimsiz bir örnek. Niye tavşanken? Tavşanken sevişmek isteyeyim. İnsanken sevişim. Beni kim var genç ünlü kadınlardan sevdiğimiz?
Bilmiyorum, sen kimi seviyorsun?
Bilmiyorum. Bir anda şey, bir anda aklıma insan geldi. Cindy Crawford falan diyecektim bir anda.
Oha, Cindy Crawford. Kaç yaşındasın oğlum sen? İşte. Kadın deyince aklına Cindy Crawford fırt mı geliyor? Crawford.
Bir anda yok, o geldi.
Claudia Schiffer.
Claudia Schiffer. Gençken. Yani ne de olsa halüsinasyon değil mi? Genç Claudia Schiffer
ya,
işte.
Ya Alessandro Lu.
Onlar da yaşlandı. Alessandro Ambrosio.
O bile mi? O da ya, yine Cindy Crawford kadar yaşlanmamıştır.
Tabii canım. İşte o bizim yaşlarımızda. Alessandro Ambrosio bizim yaşlarımızda galiba. Adriana Lima falan.
Her türlü ekmeksiz gider.
İlla ki. Ya demek istediğim o, öyle bir şey yapacaksa öyle bir şey. Niye tavşan oluyorum yani?
Abi tavşan gibi sikmek diye bir şey yok mu? Dan dan dan dan dan dan diye.
Tamam da tavşan olduğumu hayal etmeye gerek yok onu yapmam için.
Mesela pancar motoru gibi hissediyorsun kendini. Aynı zamanda çıkın kalkıyor. Bu da olabilir. Tam tavşanı beğenmediysen.
Muhabbet hani ilaç bir yere doğru şu an şekil aldı.
Tamam, sen bir tane örnek ver. Kombine tedavi. Hem bunu yapıyor hem.
Kombine tedavi işte dediğin gibi. Viagra mesela, Cialis'in. Sana her beraber olduğun kadını Taylor Swift mi? Kim var abi? Bir isim söyle bana.
Oğlum sen kadınlarla ilişkini tamamen evlendikten sonra koparttın mı? Kadın ismi söyleyemiyorsun.
Hayır, ünlü böyle çok beğeneceğimiz, genel olarak herkesin beğendiği birisi aklıma gelmedi. İlaç sektörüne inanmayan insanların, hani insan aslında kanseri tedavi buldular, biz ilaçları vermiyorlar konusunda ne düşünüyorsun?
Yani çoğu kişi, neredeyse herkes böyle düşündüğü için böyle insan böyle gönül rahatlığıyla açıklama yapamıyor bu konularda ama çocuğuma aşı yaptırmam diyenlerden daha üst bir noktada değiller aslında. Aynı seviyedeler bence ama mesela bunu diyor ama şeyi aşağılıyor. Aşı yaptırmayan kadını aşağılıyor, cehalete bak diye. Lan aynı cehalet işte seninkisi de. Aynı güvensizliğin eseri zaten bu. Yani kanserin çözümünü buluyor da sana söylemiyor. Vay vay anasını ya.
Peki abi, ekonomik açıdan hesapladığında bunu yani düşündün mü hiç üzerinde? Ben düşünmeye çalıştım hangisi daha karlı olur diye. Yani sen de kanserin tedavisi var. Sen ilaç sektörünün tepesindeki Illuminati'sin. Tamam mı? Sen de bunun şeyi var. Hiç bunun cost benefit analizini yaparken bir anda diyor musun kendine, ben şimdi buna kemoterapiden bu kadar satarım, halbuki işte kanser tedavisini bulsam bir daha kimse kanser olmayacak. Bunun hesabını yaptığında hangisi daha karlı çıkar sence?
Kesinlikle kimsenin kanser olmadığı versiyon. Bir, o kansere çözüm bulan ilacı çok güzel fiyatlara satarsın. İki, kanseri ortadan kaldırırsan insanlar daha uzun süre yaşar ve başka bir sürü hastalık olur. Yani adam 60 yaşında öleceğine 80-90 yaşında ölürse, adamın yaşlılığına bir 20 sene ekleyebilirsen yani sen, o adama neler neler satarsın ömrünü uzattığın süre içinde. Ama bütün bu ekonomik faydalarının yanı sıra bu kadar bilim insanının bu tezgahın içinde olması teorik olarak zaten bana mümkün gelmiyor.
Bence bak, insanların aslında, sen söylerken aklıma geldi şu an, bence insanların kafası karıştığı nokta bu. Kanseri tedavi bir aşı gibi bir şey zannediyorlar bence kafalarında. Yani sen şey olduğun zaman bunu bir tedavi olarak değil de, sen hastalandın, ben sana o ilacı verdim. Sen belki 10 sene sonra tekrar kanser oldun, ben sana tek o ilacı vereceğim. Onlar bence kafasında bunu, hani biz kansere çözümü bulduk. Kimse bir daha asla kanser olmayacak. Ben 3 yaşında kanser aşısı olacağım ve kanser olmayacağım. O yüzden bize o aşıyı vermek istemiyorlar diye düşünüyorlar. Çünkü ondan bir noktadan sonra kanser olan insan kalmayacağı için kendi kafalarında kemoterapiyi satmak daha mantıklı geliyor. Bence o kafa karışıklığı oradan doğuyor.
Ben bu kadar düşündüklerini düşünmüyorum.
Hayır, ben düşündük. Ben hiçbir şey düşündüklerini düşünmüyorum.
İnsanlar ben, hiçbir konuda bu kadar düşünmüyor zaten. Yani
ben zaten düşündüklerine inanmıyorum. Benim dediğim tam tersine, bilinçaltında bu onlara ha, öyle olabilir, yerleşmiş.
Olabilir. Yani genel olarak piyasada duyduğun düşüncelerin çoğu bir dakikalık falan düşünceler. Yani hani üzerine insanlar oturup da düşünmüyor. Zaten insanların düşünmeye vakti yok. İnsanlar çalışmaktan hiçbir şey yapamayacak haldeler. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.
Bu arada bence insanlar düşünmeye vakti yok değil. İnsanlar düşünmenin ne olduğunu bilmiyor. İnsanlar onu hissetmekle karıştırıyorlar. Genel olarak bir duygu, o anda bir duygu yaşıyor mesela. Onu bir şey düşündüm zannediyor ve bunu ondan sonra kelimelere döktüğünde bak ne güzel düşünce diye sana aktardığını düşünüyor.
Hoşuma gitti bu tespitin. Cidden hoşuma gitti. Dünyada ilk kez yapılmış olabilir. Bayağı iyi bir tespit aslında.
Yok, ilk kez yapılmadı, ben biliyorum.
Sen de bir yerden mi okudun?
Evet. Ama daha önce kendim düşünmüştüm. Sadece bu kadar net, böyle kristal bir biçimde başka bir yerde okudum.
Psikolojik açıdan kendini sağlıklı görüyor musun?
Kesinlikle değilim.
Neden? Ne oluyor yani? Sıkıntı ne?
Ya öncelikle şunu söylemem lazım. Bence psikolojik olarak ben çok sağlıklıyım diyebilecek bir insan olduğuna inanmıyorum ben.
Ha, yani senin de seviyen o seviye, yoksa toplumun geneline nazaran ekstra bir psikolojik sıkıntın yok. Herkes kadar mı diyorsun?
Benimki ekstra. Çok büyük sıkıntılarım var. Gerçekte hayatımı inanılmaz zor yaşadığımı düşünüyorum ben. Başka insanlar, çevremde gördüğüm insanları mesela Instagram'dan falan bakıyorum, insanlar eğleniyor falan. Bakıyorum böyle mesela bir arkadaş toplantısı, yemek yiyorlar. O insanlara baktığımda ben hani orada birisinin gözünün içine bakıyorum. Ve diyorum ki ben şu an o adam yerinde olsam bu ortamda takacağım milyon tane problem olurdu.
Her şeyi kafana takıyorsun yani.
Evet. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben seyahate çıkmadan önce, eskiden Allah'tan şimdi elektrikli ocak var. Eskiden ona tüplü ocağım vardı. Ocağın fotoğrafını çekiyordum, gazı kapattım mı diye. Böylece seyahat sırasında arada sırada kafama takıldığında tekrar açıp bakıyordum.
Çok iyiymiş lan. Süper bir bu hastalığı.
Ben böyle işe gidip tam işe çok yaklaşmışken acaba kapıyı kapattım mı diye tekrar geri döndüğümü biliyorum. Ve hiçbir zaman kapıyı açık bulmadım. Ve buna rağmen hala bunu yapıyorum.
Evet, bu sık oluyor. Bu o kadar etkilemedi. Bir önceki manyaklığın daha güzeldi yani. Bu arada bu soruyu kime sorsan herkes kendi içinde psikolojisinde çok büyük sıkıntılar olduğunu düşünüyor. Acaba aslında zaten bu bir sıkıntı değil. İnsan olmanın sorumluluğu mu yani? Zaten insan olmak zaten bu. Bütün bu takıntılar, o bu şu gördüğün manyak rüyalar, kafandan geçen abuk subuk düşünceler zaten hepimizde oluyor. Ama insanlar bunu diğerleriyle paylaşmadığı için bir tek kendisinde olduğunu zannedip ben kafayı yedim falan diye mi düşünüyor?
Bence insanlar insan olduklarından dolayı evet çok büyük problemler yaşıyorlar. Psikolojik problemler herkesin az çok var. Ama bence çok büyük ayrım şuradan kaynaklanıyor. İnsanların başkalarından dolayı yaşadığı psikolojik problemler ve kendi sadece kendilerinden ve patolojik problemlerinden dolayı yaşadığı problemler var. Mesela şöyle bir şey vardı. Psikologlarla konuştum mu bu konuyu hiç bilmem, ya da psikiyatristlerle. İnsanlar onlar her zaman şey der. Tedaviye gelenler asla gerçekten gelmesi gereken insanlar olmaz derler. Yani sen problemli bir ailenin çocuğuysan mesela, aslında problemli olan insanlar gelmiyor. Sen çocuk olarak sen geliyorsun sonunda. Bu kişinin sadece başkalarından kaynaklanan bir problemin var.
Ya bu benim hayat felsefem olan mea culpa'ya tamamen ters. Mea culpa.
Hayat felsefem mi? Mea culpa.
Evet, aynen. Benim hatam.
Kimin kitabıydı o? Stefano neydi adamın adı? Unutuyorum hep.
Tanrılar Okulu. The Schools for evet. God. Orada mea culpa. Mea culpa bir Hristiyanların bir şeyiydi
evet.
Değil mi?
Evet.
Ya mea culpa şey değil miydi? Bir tane adam var, ölmeden önce işte bütün hayatında bir ton günah işlemiş. Ölmeden önce mea culpa, mea culpa benim hatam diye çok içten, ama yani kalbinden gelecek şekilde benim hatam, benim hatam diye.
Tamam, mea culpa o demek zaten.
Ve şey oluyor işte, cennete gidiyor. Kendi hatanı kabul ettiysen okeydir yani.
Tamam da senin hatan olmayan şeyleri niye sen kendini kabul etmeyi hayat felsefesi olarak edindin?
Ya şimdi ben bunu uzun uzun anlatırım da şu an anlatmak istemiyorum yani. Oranın içinde başka bir felsefe var. Secret'ın şeyini düşün.
Sen bir ara sarmıştın o Secret'a falan.
Hayır
o
lan, Secret Allah korusun, ne biçim bir iftira bu. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Puşt. Oğlum ben Secret'a sarmadım. Secret'a saranlarla da inanılmaz dalga geçtim. Secret'a saran herkes işini gücünü bıraktı. Açlıktan ölüyorlar şimdi.
Bu arada sen niye bir anda öyle savunmaya geçtin? Ben Secret'a sarmıştım derken konuya sarmıştın diye diyorum yani.
Ha, konuya sardım. Saranlara sardım. Gerçi benim dediğim mea culpa da Secret'ın bir cinsi. Secret'ın daha şeyi. 2-3 seviye üstü. Ama güzel kitaptı. Hala arkasında dururum yani. Discus Forgot fena diye. Depresyonda olan herkese öneririm. Depresyonda değilseniz asla okumayın. Çekilecek nane değil ama depresyondaysan çok iyi geliyor. Çünkü depresyonda insan şeye çok takılıyor ya. Genelde depresyon, yani benim kendi depresyonlarım hep aşk acısından oldu. Hani hep şeye sarıyorsun. İşte öyle yaptı, böyle yaptı, şöyle yaptı. Şimdi onun yaptıklarını değiştiremeyeceğin için depresyon bitmiyor. Çünkü evet yaptı ve yapmaya devam ediyor. Sonra ben işte o kitabı okudum. Mea culpa, işte her şeyi benim hatam de. Karşına çıkan her şey sana kötülük yapan dahil aslında seni geliştirmek için yapmıştır falan filan geyiklerine girince şey yapıyorsun. Tamam ya, kız da değil suç. Ben onun bana böyle yapmasına izin verdim. Aslında benim suçumdu. Ben değişmeliyim falan deyip atlatıyorsun işte ise konuyu.
Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok abi. Ben zaten Katolik eğitim gördüm. Her şey benim suçum zaten bu dünyada.
Peki sen Katolik eğitim gördüğün için sokakta biri sana tokat attığında diğer enağını çeviriyor musun?
Vallahi kimse sokakta bana tokat atmadı ama atsa, yani dövebileceğim birisi ise muhtemelen çevirmem ama dövemeyeceğim birisi çeviririm kesinlikle.
Çok mantıklı bir bakış açısı bence de. Yani dövemeyeceksen kral çevir ol. Ki hani evet, havan olsun. Ol. Zaten evet, dayak yiyeceksin.
Evet.
Hiç değilse bir felsefeyle dayak ye. Belki utanır vurmaz falan. Peki yine bu psikolojik durumlardan gidelim. Yani kendinde garip gördüğün, başkaları herhalde böyle şeyler düşünmüyordur dediğin. Mesela bende şey var. Bana sorun yaratan bir durum varsa o sorun yaratan kişinin ölmesini istiyorum. Yani çünkü düşünüyorum yani bu sorun nasıl biter? Mesela o ölürse biter. Mesela yani şu an bir örnek vereyim, yani hayatımda hiç öyle bir şey yaşamadım da misal. Birisine 50 bin lira borcum var diyelim. Ödeyemiyorum. Çok depresyonlardayım, kafayı yiyeceğim falan. Aklıma hemen şey geliyor. Keşke bu ölse.
Sen yine
yani
çok
öldüğü anda borcum bitecek çünkü.
Sen yine çok naif düşünüyorsun. Ben onu kombinasyonlu düşünüyorum genelde. Sen mesela bak işte benim kadar takıntılı olmadığın buradan belli. Ben mesela senin verdiğin örnekte, ya şimdi bu herif ölse mirasçıları falan gelecek. İllaki benden para isteyecekler. Ben böyle büyük bir trafik kazası falan olsa ya da ne bileyim uçak kazası, hepsi tatile giderken ölse.
Hepsi birden ölse.
Tabii canım, yani o insanlara karşı bir vicdan azabı da çektim. Çünkü ben vicdanlı bir insan olduğum için o adam ölürse, bu adam işte çocukları vardır, 50 bin liraya ihtiyaçları olur, vermek zorunda kalırım. Bu sefer veremiyorum diye bir de vicdan azabı çekerim.
Ha, bu onun yerine ölsün, çocukları da ölsün.
Tabii.
Çok iyiymiş. Ya bu arada şöyle, yani tam kendimi anlatmak istiyorum. Ölsün derken ondan böyle nefret falan etmiyorum. Yani
tabii canım,
keşke başka bir çözüm yolu gelse aklıma.
Keşke o para bende olsa versem zaten.
Ama
evet.
Yani diyorum şu an o ölüversin ya diyorum yani. Hani ölüversin, bitsin bu hikaye. Yoksa hiçbir nefretim falan yok yani. Hiç öyle sinirli falan da değilim ona. Böyle Allah belasını versin, gebersin seviyesinde ölsün demiyorum. Ölünce bitecek ya. Bu Louis C.K.'nin şeyi vardı ya. Hayatı ne kadar seviyorsun, intihar etmeyecek kadar. Yani aslında işte şey diyordu mesela, işte doğalgaz faturasını mı ödemek istemiyorsun? Ödeme, intihar et. Hani bir kerelik ödememe hakkım var. Bunun tersi benimkisi yani. Hayatı böyle seviyorum yani. Bir sorun olduğunda o sorunu yaratan insan ölsün. Ya keşke
peki şöyle, şöyle desek daha aslında daha güzel olacak bence. Hani ölmesini istiyorsun ama ölmesi için hiçbir şey yapmazsın. Ama
asla yapmam. Hatta hani öldüğünü görsem belki elimi uzatırım,
evet,
ölmesin diye. Ama içimde bir yer çözüm arıyor beynim ve ölüm en net çözüm gibi gözüküyor o an.
Peki sana şöyle bir örnek vereyim. Mesela oturuyorsun, tamam mı? Telefon çalıyor. Sana diyorlar ki şimdi önündeki işte kalemi yere düşürürsen şu an bu adam ölmeyecek. Sen sadece hani elinle ittirmen lazım kalemi adamı ölmemesi için. Kalemi ittirir misin yoksa usulca böyle telefonu kapatıp bir kenara koyar mısın? O anda hiçbir şey yapmayacaksın. Sen sadece bir şey yapmadın diye ölecek.
Yok yok, yapamam. Yok yok, yani benim bahsettiğim tam o. Seninki galiba o ama benimkisi o değil.
Yok, merak ettim.
Bu senin dediğin şuna benziyor. Böyle bir ahlaki etikle ilgili bir test var. Bir tane tren gidiyor dümdüz yolunda. O dümdüz yolunda giderse iki tane genç kız ölecek. Tren çarpacak, ölecek. Bir de trenin makası var. Sen o makası çekip treni sağdaki raylara yönlendirirsen bir tane genç kız ölecek. Sen orayı, yönünü değiştirir misin?
Değiştiririm.
Neden?
İki tane öleceğine bir tane ölsün.
Ama sen o iki kişiyi öldüren değildin aslında. Yani kader normal bir şekilde senden bağımsız. Hani senin demin verdiğin örnek var ya. Hani işte o kalem, evet, düşerse falan filan gibi.
Evet.
İki kişi ölüyor ama senden bağımsız yani. Dünyada zaten sürekli birileri ölüyor. O iki kişi de ölecek. Sen sadece görmezlikten geleceksin. Diğerinde aksiyon alıp rayı değiştireceksin. Bir kişi ölecek ama o bir kişiyi öldüren birisi de sen olacaksın. Yani senin gibi takıntılı bir insan şunu da düşünmeliydi. Şimdi polisler beni tutuklar.
Hayır.
Onlara da anlatamayız. Bu arada anlatamazsın da yani.
Sadece şunu düşündüm. Diğer tarafta hayatlarını kurtaracağım iki tane kadın var. Ben sadece olayın o kısmına takıldım. Verdiğin örnek beni şu an yoldan çıkardı.
Ya kadınlarla öyle hemen hayatını kurtardın diye yatıp kalkmıyorsun yani. Bir şey düz. Hadi şey, anneanne yani. Öyle düşün. Takılma hemen. Cinsel fantazilerine alet etme bunu. Genç değil, tamam.
Bence ben olayı cinsel açıdan demedim. Bende kahramanlık kompleksi var. Ben kahraman olmak istiyorum sürekli.
Ama kahraman da oldun. Aferin. Ama
diğerinde hiçbir şey yapmıyorum çünkü. Sadece izleyeceğim. Diğerinde ben kurtarmamış oluyorum. Burada tamam. Çok fazla benle ilgili bir şey var. Ben...
Peki sen şu an cinayet işledin mi, işlemedin mi? Sana dava açılır mı, açılmaz mı?
Dava kesinlikle açılır da. Bu ayrı bir konu da.
Peki ya sen hakim olsan ne karar verirsin?
Masum bulurum kendimi.
Nasıl ya? Yani sen şöyle bir açıklama yapabiliyorsun yani. İki kişi ölecekti. Ben de evet, bir kişinin ölmesini sağladım. Kafama göre öyle bir karar aldım. Kaderi evet, değiştirdim.
Evet.
Diyor ki ya sana ne arkadaş, sen niye benim kızımı öldürüyorsun? Sana mı kaldı? Sonuçta sen de olaya dahil oldun.
Tamam da bir noktada da bu işin sorumlusu ben değilim. O tren öyle gidiyor. O kadınlar niye o iki rayın üzerinde? Olayda sadece benim mi suçum her şey?
Tamam canım, yani yargı çok kapsamlı bir araştırma zaten yapıyor ama senin davan da var yani. Makinist falan da hepiniz zaten hapistesiniz. Bir tek sana kalmadı ihale yani. Modern hukuk seni salar mı yani?
Salar. Bu arada nasıl kendimden emin salar dedim ha. Hiçbir altyapı yok.
Çok hafifletici sebep var ama bence yine de ortada bir cinayet var.
Cinayet var, onu ben biliyorum. Yani benim yüzümden o kadın öldü. Ben o kadının ailesine baktığımda evet, yani sen hiç ellemeseydin, Allah'ın belası, sen hiç ellemeseydin onlar ölmeyecekti. Sen elledin, öldü.
Şundan bir farkı var mı? Bir tane adam iki kişiye silah uzatmış. Adama diyorsun ki ver elindeki silahı. O iki kişiyi öldürmüş, ben şuradaki tek kişiyi öldüreceğim deyip lap diye sıkıyorsun. Teorik olarak bir farkı var mı?
Bir farkı yok.
Sen bayağı cinayet işledin aslında.
Aslında hayır, bir farkı var. Şöyle bir farkı var. Bir tanesinde aktif olarak ben bir silah sıkıyorum. Diğerinde sadece şöyle, aslında ben o böyle makasın rayını değiştirirken birazcık daha böyle çaktırmadan.
Sen şey diyeceksin yani. Ama o zaman kahramanlığın bozulacak. Mahkemede şey diyeceksin. Ben zaten bilerek yapmadım ki. Ben oynuyordum.
Sonra ben iki kadına gidip ben mahkemede öyle dedim ama aslında öyle değil. Ben bilerek yaptım. Sizi kurtarmak için yaptım diyeceğim. Hepsinin bir yolu var abi, sen dert etme. Sanatı nasıl tarif edersin abi? Ne sanat ne değil mesela sence?
Sanat yaratıcılık faaliyeti gösterilen her şey. Ama performansı gösteren kişinin bunu sanat yapma hedefiyle yapıyor olması bence tek kriter. Sen ben sanat yapıyorum diyorsan evet, ben derim ki evet, sen bir sanatçısın ama bence bok gibi bir sanatçısın. Ama evet, sanatçısın, hiç sıkıntı yok. Ya mesela sen şiir yazarsan ve bu bir sanat dersen ben derim ki tabii ki sanat ama hiç beğenmedim. Ama diyemem ki bu sanat değil.
O zaman sence birisi bir şarap şişesi açarken bile başında etrafındaki arkadaşlar bakın ben şimdi sanat yapacağım dediğinde ve bunu samimi söylüyorsa sence sanat, iğrenç bir sanat ama sence sanat.
Evet, belki bir performans sanatı yapıyor. Belki ben tam anlayamıyorum onun ne yaptığını ama öyle diyorsa öyledir. Çünkü nasıl şey değil ki, bu matematik değil ki, 2 kere 2 4 yani sanatın böyle bir tarifini yapmak mümkün olmadığı için.
Benim abi var net bir sanat açıklamam. Sanat değil, şeyim var yani, tarifim var.
Söyle, neymiş o?
Ben ne diyorsam o sanat.
Ya sen de ben her şeye sanat diyorum. Yani performansın, evet, sahibi sanat diyorsa sanattır diyorum. Sen de diyorsun ki performansı izleyen olarak ben bu sanattır, evet, diyorsam sanattır diyorsun.
Yani şöyle açayım daha doğrusu. Bir elit var dünyada mesela, sen bir elitsin. Yani bir influencer olabilirsin. Ve diyorsun ki bu sanat.
ve senden etkilenen insanlar da bu konuda hiçbir fikir sahibi olmamasına rağmen aa bak bu sanatmış diyor ve sanat olduğuna karar veriyor. O yüzden genel olarak dünyada neyin sanat neyin sanat olmadığına karar veren bir elit var. Genel bir elit. Bu da hani bir spesifik bir insan topluluğu değil. Bir küçük bir şey içerisinde de olur. Bir arkadaş grubu içerisinde de olur. Bir arkadaş grubu içerisinde işte amuda kalkmak sanatsa, onlar kendi aralarında bunu çok büyük bir sanat, performans sanatı olarak değerlendiriyorsa işte o bir anda sanat oldu. O küçük kitlede sanat oldu. O yüzden benim dünyamda ben bir şey sanat diyorsam o sanat demiyorsam da değil. Bu kadar basit aslında.
En sevdiğin 3 tabloyu söyle. Biraz düşün ama en zorlardan seç. Böyle gidip en bilindik şeyleri söyleme bari. Sana biraz zaman vereyim. Ben montajda keserim. Sanki hemen cevap vermişsin gibi yaparım.
çok düşünmeme gerek yok canım. En sevdiğim 3 yok da. En sevdiğim bakayım. İlki
Salvador Dali. Doğuşu.
Hayır, Salvador Dali'yi sevmiyorum ben. Bu arada linç olacağım ama Salvador Dali'yi sevmiyorum.
Yo, ne linç olacaksın lan? Şu an Salvador Dali'yi sevmiyorum demek bir entelektüellik göstergesi.
Hadi be.
Sen
neyse.
Sen çok hakim değilsin bu konulara. Türk piyasasına hakim değilsin. Aksine ben şaka diye söyledim Salvador Dali diye. Şu an şey gibi oldu Salvador Dali. En sevdiğin kitap ne? Suç ve Ceza. Hani şey.
Anladım.
Demek
anladım,
ki hiç
anladım.
Kitap okumuyorsun. Bir tek onu okumuşsun. Bu arada bence en güzel kitap harbiden Suç ve Ceza. Yani kusura bakmayın.
Çok güzel kitap.
1 milyon kişi öyle diyor. Çok popüler oldu diye Suç ve Ceza çok güzel kitap olmaktan bir adım geri gitmedi. Benim hayatımda okuduğum en güzel kitap. Neyse sen anlat.
En sevdiğim tablo Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu. Gustav Klimt'in Öpücüğü. Bir de üçüncü puf.
Şu an sırılsıklam oldum. Üçüncüyü de söyle. Bu çile bitsin. Tam ucundayım. Hadi.
Üçüncü yani şey var. Michelangelo'nun Sacra Familia'sı var. Onu seviyorum.
Neyini seviyorsun mesela? En sevdiğin tablonun Venüs'ün Doğuşu da en sevdiğin yapan şey ne?
En sevdiğim yapan şey gördüğümde çok etkilenmiştim. Aslında hepsi bir duyguya bağlı. Yani temel olarak bunun teknik olarak bunun busu güzelmiş falan diyebilecek bir altyapım yok.
Benim en çok etkilendiğim sanat eseri tablo değil de eser yani sanat eseri Davut'un değil yani Davut heykeli oldu.
Davut heykeli evet.
Michelangelo'nun Davut heykeli ama yine dediğin gibi aslında sadece bir his. Yani görünce çok etkilendim anladığımdan falan değil. Niyeyse o etkiledi.
Peki sence gastronomi bir sanat olabilir mi? Yemek yapmak.
Olabilir. Yine benim fikrim çünkü zaten çok nedir. İddiaya bağlı. Gastronomi siktir et lan. Arif dümdüz duksa sanat olur diyorum ben.
Peki sence gastronominin sanat olması etik açıdan bir problem yaratmıyor mu?
Nasıl yani?
Yani sonuçta yemek bir ihtiyaç ve sen onun sanatını yaparken deneme yanılma metoduyla inanılmaz seviyede israf yapıyorsun.
Sanat bir ihtiyaç değil mi? Sanat da hava gibi, su gibi, toprak gibi bir ihtiyaç değil mi? Olacak o kadar. Olacak o kadar.